Ayrım 15, sayfa 211. Ses birden kesildi, orakla biçilmiş gibi. Uraz dayanılmaz bir eksiklik duydu. O yiğitlik ve zafer türküsünün birkaç sözcüğünü olsun yakalamak, tekrarlamak istedi. O zaman yaşlı kadının kullandığı dili bilmediğini fark etti. ''Rusça mıydı söylediğin?'' diye sordu. ''Yok, Zigan dili, Catça da istersen'' dedi Radda. Kadın ocakta kalan korlara bakıyordu. Kızıllaşan birkaç ince dal, küller içine dağılmış küçük yakut kümeleri. ''Türkünün sözleri öğrenmeye değer mi?'' diye sordu Uraz. Uraz'ın yüzünü görebilmek için yaşlı kadın bağdaş kurmuş olduğu bacakları üzerinde yavaş yavaş döndü. Böyle dönerken ateşten yükselen bir alev yüzünü çaprazlama aydınlattı ve ışıktan bir hale ile çevirdi. Bu çerçeve içinde yüz çizgilerinin soydu sertliği ve altındaki soydu kemik yapısı zamanla kararmış bir bronz görünümünü aldı. Teni sadece güneş yanığı değil diye düşündü Uraz. Bütün yolların tozu toprağı ikinci bir cilt oluşturmuş onda. ''Demek türkünün sözlerini öğrenmek istiyorsun, öyle mi?'' diye sordu yaşlı kadın. Uraz başını eğdi. ''Yerinde bir istek'' dedi cat kadını. ''Atlılar için düzülmüş bir türkü o.'' Gözlerini kapayıp ekledi. ''Dur, önce aklımdan geçireyim bir.'' Bir süre sadece bir zincir şakırtısı işitildi. Maymun kaşınıyordu. Sonra yaşlı kadın Uraz'a, ''Önceden söyleyeyim'' dedi. ''Zigan dilinde olduğu dendi güzel olmayacak çevirisi. Sözlerin kanatlanıp uçabilmesi için içinde doğdukları dilde yuvalanmaları gerek. Bir başka dilde kanatlarını yitirirler.'' ''Hele başla, başla sen'' diye bağırdı Uraz. Beklemenin sabırsızlığını daha da alevlendirmek ister gibi yaşlı kadın türküye dudakları kapalı başladı. Bu sesine daha sert ama büyülü bir nitelik kazandırıyordu. Sesinde bile toprak var diye düşündü Uraz. Artık sabırsız değildi. Kendini türküye bıraktı, donmuş bir maskeyi andıran yüzün saldığı derin, ritimli mırıltı yükseldi, yükseldi, çağıltıya, gürlemeye, gümbürtüye dönüşerek Uraz'ı ta içinden yakaladı, aldı götürdü. Yükseklere uçurdu. Sonunda türkü patlayıp döküldü ortaya. ''Hey hey, kanımı kaynatır ateş. Önümde bozkır alabildiğine. İsterse atım rüzgarı geçer. Onu benim elim yönetir. Hey hey, yürü koş kanatlan yoldaşım. Dört nala dost doğru ileri atım. Küskün gece olmuş bozkırın giysisi. Ta orada şafak bekliyor bizi.'' ''Hey hey, uyandıracağız biz ışığı, sıçra atım gökyüzüne, ama sakın sıyırmasın, prenses ayı yelen senin.'' Yaşlı cat kadını sivri çenesi avuçlarında ateşe bakıyordu, iki erkek kıpırtısızdı. ''Ah ana ana, böylesine bir gücü nereden alıyorsun sen?'' diye bağırdı Muki, kadınların en aşağılığı da adların en kutsalını verdiğini fark etmeden. ''Kes sesini!'' diye bağırdı Uraz yabanıl bir öfkeyle. Büyülü mutluluğu yeniden bulmak, yakalayabilmek için Uraz mırıldandı. ''Prenses ayı yelen senin, prenses ayı.'' Boşuna, tılsım bozulmuştu. Yaşlı kadına dönüp, ''Peygamberimiz bir çopendoz olsaydı bu türkü onun için yazılmış olurdu.'' dedi. ''Şükran sana bana bu türküyü söylediğin için.'' ''Senin için değildi, aygır içindi.'' dedi Radda. ''Babam görseydi beğenirdi onu.'' Son sözleri söylerken sesinde şaşırtıcı bir tatlılık belirdi. Sanki ses birden çatlamış gibi. Ateşin üzerine daha eğildi kadın. ''Başka türküler bilmiyor musun?'' diye sordu Uraz. Çatlak yaşlı kadının dudaklarına, göz kapaklarına kadar yayıldı bu kez. Türkü dersen yüzlercesini biliyordu. Daha küçük bir kız çocuğu iken Don ve Dinyeper kıyılarında, Urallarda, geniş Volga boylarında, panayırdan panayıra, pazar yerinden pazar yerine babasıyla dolaşmalarında öğrendiği bütün o türküler. En kurnaz at cambazlarının üstesinden geldiği günlerin sonunda babasının verdiği şölenlerde öğrendikleri. Araba kervanının kamp kurduğu yerlerde, şimdi kendisini ısıtan bu ateşe benzer ateşlerin çevresinde öğrendikleri. Daha sonraları gitarıyla ün salmış kocası ona daha başka türküler de öğretmişti. Kendi ırkları kadar eski. Hiçbir ses Radda'nın sesi kadar bu türkülere hakkını veremezdi. Kabilenin öbür kız ve kadınlarının sadece el çırparak bir de nakaratlarda Radda'ya eşlik etmelerine izin verilirdi. Çevresinde oynayan kadın ve erkekler halka olup coşkun danslarını sürdürürlerken, aşk türküsü söyle, cümbüşlerin türküsünü, sonu gelmez yürüyüşün. Harika ezgilerle sözleri yaşlı kadının kafasında ve boğazında kıpırdanıyordu. Sevinç, eğlence, tutku. Ama bu iki adam bu duyguların çağrısına, yakınmalarına sağırdı. Ve ölü zamanın hayaletlerini de hiç uyandırmamak gerekirdi. Yoksa kendilerinden sonra yaşamı sürdürme gücünü yok ederdi onlar. Anılar, tümü ateşe, küllere, bütün geçmişi ayaklarının dibindeki şu heybenin içindeydi. Yaşlı kadın heybeyi aldı, omuzundan aşırdı. Başka hiçbir şey bilmiyorum dedi. Elleriyle yere abanmadan akıcı tek bir hareketle doğruldu kalktı. Bir genç kadının hareketi diye düşündü Uraz. Yeniden sonsuz bir yorgunluk duydu. Allah seni bağışlasın, bu yemeği verdiğin için dedi Radda. Seni daha da fazla dedi Uraz, böylesine zengin bir armağan sunduğun için. Muki anlamadan onlara bakıyordu. Maymunun tüylü başı üzerindeki eli titremeye başladı. Hayvan usulca bu elden sıyrıldı, hanımının yanına gitti. Muki bağırdı. Ana, ey ana, bu dostluk ocağında uyuyacağına neden gecenin karanlığına dalıyorsun? Yaşlı cat kadını ateş karşısında önünü açtığı puştinini çekti kapadı. Sırtına attığı heybeyi düzeltti. Sabahı karşılamaya gitmeyi severim dedi, türküdeki gibi. Maymunun zincirini eline alıp ekledi. Selametle kalın. Selametle git dedi iki adam. Başı boynu üzerine sağlam oturmuş ve sırtı dimdik, ateşin çevresindeki ışıklı alanı yarı insan yol arkadaşlarıyla birlikte geçerken iki erkek onu bakışlarıyla izlediler. Kadın ötesinde gecenin buzdan imparatorluğunu yeniden kurduğu kıpırtılı ışık gölge sınırına vardığında Uraz, dünyada herkesten daha yürekli, daha gururlu, daha özgür diye düşündü. Oysa bir kadın, yaşlı bir kadın ve elinde olmayarak fısıldadı. Yürü git, uzun zaman yürü Radda, adımların yeryüzüne iyilik getiriyor. Cat kadını karanlığa daldı, cahil usul usul kişnedi. Ana, ey ana diye seslendi Muki. Cat kadını onlardan yana döndü, artık göze görünmüyordu. Sadece alevlerin gözlerinde ve puştinin açık renk işlemelerinde yansıması olduğu yeri belli ediyordu. Muki ona yeniden seslendi. Yalvarırım ana, yalvarırım, söyle bize, sizinkilerin at hırsızı oldukları doğru değil diye. Bomboş karanlığın içinden tunç gibi ses karşılık verdi. Güzel bir at, güzel bir kadın gibi, onu en iyi sevmesini bilenin helal hakkıdır. Uraz aygırın bağlı oldu ve kendisinin dayandığı kaya parçasından aşağı yere kaydı. Çok acı çekiyordu, büyük bir dost sesiyle sordu. İşittin mi Muki? Sırt üstü dümdüz uzandı. Nöbetin zil ve çan sesleri kulaklarını doldurdu. Neyin? Yüksek ateşinin mi, cat kadınının mı, uzaklarda türküyü tekrarladığını hiç bilemedi. Ama sakın sıyırmasın. Ama sakın sıyırmasın. Prenses ayı yelen senin. Muki yeniden dallarla doldurdu ocağın yanı başında top gibi kıvrılmış uyudu. Onun derin, gürültülü soluk alışlarını Uraz dinliyordu. Sonra yeniden doğruldu, cahilin ipini kayaya bağlayan düğümü çözdü ve ipi ağır ağır çekmeye başladı. Aygır erişebileceği kadar yakına gelince tam burnunun üstüne kamçısıyla vurdu ve ipi salıverdi. Cahil öfkeyle kişneyerek arka ayakları üzerinde kalktı. İleri doğru bir atılmasıyla karanlıklar içinde şırıldayan suya doğru gözden kayboldu. Uraz'ın seslenişinin daha tam bilincine varmadan ne var diye bağırarak Muki ayağa fırladı. At kaçlı dedi Uraz. Nereye? O yana dedi Uraz. Şimdi getiririm onu, sen rahatına bak dedi Muki. Demesiyle koşmaya başlamıştı da ama tiz bir haykırış onu durdurdu. Peygamber hakkına buraya gel dedi Uraz. Seyis dediğini yerine getirince Uraz ekledi. Ben öleyim, aygır da sana kalsın diye cahile binip gitmeyeceğine Kur'an üzerine yemin et dedi. Muki gözünün üstüne bir yumruk yemiş gibi sıçradı. Tek yanıtı zavallı bir çığlık oldu. Yemin et Kur'an üstüne diye buyurdu Uraz. Ediyorum, ediyorum, Kur'an üstüne diye kekeledi Muki. Tek isteği bu korkunç sesi bir daha işitmemekti. Cahil uzağa gitmemişti. Muki'nin ilk seslenişinde durdu, kendisini yakalamasına izin verdi. İpini gevşetmiş olmalı, öylesine çekiştirmişti ki cat kadını geldiğinde dedi Uraz, seyis ipi yeniden kayaya bağlarken. Kuşkusuz herhalde diye mırıldandı Muki. Ne söylediğinin farkında değildi Seyiz. Orada karanlıkta cahilin boynunu ne denli sevecenlikle kendisine sürttüğünü düşünmekten, korku ile olduğu kadar hüzünle düşünmekten kendini alamıyordu. Ve cat kadınının sesi boyuna tekrarlıyordu. Güzel bir at onu, en çok sevenin helal hakkıdır. En çok sevenin, en çok. Muki Uraz'dan uzağa, ateşten uzağa gidip karanlığa dalarak kendini donmuş toprağa attı. İçinden yükselen yakarışı bastırmak için, ''Ana, ey ana, neden böylesine yalnızım ben?'' O sıra Uraz uykuya daldı. Şafak atıyordu. Ocak kararmış korlardan başka bir şey değildi artık. Hafif hafif tüten dumanlar ve küller içinde sadece üç değerli yakut parlıyordu. Ateş kırmızısı. İliklerine kadar işleyen dondurucu soğuk iki erkeği uyandırdı. Uyanmakla Uraz'ın vücudunun katılmışlığı geçmedi. Muki'nin ilk işi ise ateşi harlatıp çay pişirmek oldu. Çayı öyle sabırsızlıkla üst üste yudumladı ki ağzı yandı. Kaynar çayın ve yeniden parlayan alevlerin sıcağı iri kıyım vücuduna yayıldı. Sonra buz tutup yere yapışmış gibi yatan adama çay götürdü. Uraz kımıldamadı. Ateşten vuran ışık yırım yırım bal mumu derisini diken gibi bir sakalların çevrelediği, kemikleri çıkmış, erimiş, kıpırtısız ve donuk bir yüzü aydınlatıyordu. Ölmüş dedi kendi kendine Muki ve boş eli kendiliğinden kıpırtısız vücuda kör yazıcının hazırladığı belgenin saklı olduğu yere uzandı. Çok acelecisin dedi Uraz, çayı ver önce. Çayı içebilmesi için Muki'nin onu kaldırıp başını tutması gerekti. Bir tane daha, daha demli, daha şekerli olsun dedi Uraz. Çayı içtikten sonra yardımsız doğrulup sırtını kayaya dayadı. Beni donmaktan niye kurtardın diye sordu. Muki sıkılmış dişleri arasından bir mümin ölüme bırakılamaz dedi. Ha, anlıyorum dedi Uraz. Muki bir kap içinde buz gibi su getirdi. Uraz parmaklarını daldırıp yüzüne su serpti. Soğuktan titredi. Hemen de bir ağrı saplandı. Tüm vücuduna yayıldı. Bacağımı düzelt dedi Uraz Muki'ye. Seyis'in parmakları bu parmaklardan umulmayacak bir beceriklilikle yarayı saran yapış yapış kokmuş bezi çözdü. Alevlerin oynak ışığında yara açığa çıktı. Kabuklar, şişkinlikler, kızarmış çatlaklarla çevrili yara çürümüş patlıcan renginde ve kıvamındaydı. Patlamış yüzülmüş derinin içinden kırık kemiğin uçları görünüyordu. Muki ablak yüzlü başını salladı. Canın acıyacak dedi. Böylesini bir öküzde bile görmek istemezdim. İşine bak diye homurdandı Uraz. Seyis bacağı kırık yerinin altından ve üstünden kavradı. Sonra gözle fark edilemeyecek kadar bir hızla, güçlü, yerinde bir hareketle kemiğin iki parçasını uç uca getirip birbirine geçirdi. Uraz'ın yanakları daha da çöktü ve elmacık kemiklerine bir kızıllık yayıldı. Kımıldama dedi Muki. Son derece eli tez, becerikli iş görüyordu Muki. Hareketlerindeki bu yetkinlik Uraz'ın çektiği acıyı hiç umursamamasındandı. Akşam yedikleri pirincin boşalmış torbasını yırtıp ikiye böldü. Bir parçasını katlayıp irinli yaranın üzerine koydu. Öbürünü ise uzun uzun parçalara ayırdı ve yaranın üstündeki kaba pansuman bezini bütün gücüyle sıkıp bağladı. Şafak iğrenç bir kokuya bulandı. Bağlar irin toplamış, şişleri patlattı dedi Muki. Bir anda eskisi kadar yapışkan ve pis hale gelen yeni sargı bezlerini yontarak çubuk haline getirdiği iki dal parçasıyla sağlamlaştırdı. Sonra kamp yerini toplamaya, cahilin eğer ve koşumlarını takmaya gitti. Her şeyi hazır ettikten sonra tekrar Uraz'ın yanına geldi. Seni ata bindirebilirim dedi. Kayaya dayanmakta olan Uraz sordu. Sen de catın maymunu gibi dinsiz mi oldun? Bak! Muki Uraz'ın gösterdiği yana baktı ve ne yaptığını kendi de pek anlamadan hemen dizüstü çöktü. Dağların en yüksek dorukları ve meyilleri, şafağın kızgın korları, bahçeleri ve meyvalıklarıyla renklenmiş, bezenmişti. Bütün bunların üstünde de insanlara günün ilk duasına başlamalarını buyuran güneş yükseliyordu. Muki bir önceki sabah kendi içindeki bir başkası dua ederken nasıl yüceldiğini, mest olduğunu ansıdı. Bugünse şafağın ışıktan bayrakları, kanatları ve dantelleri gözlerinden ne kadar uzaklardı ise gönlünden de o denli uzaktı ve üzerinde diz çökmüş olduğu donmuş toprak kadar da soğuktu. Duaları gittikçe artan bir hızla okuduğunu işitiyor ama ne okuduğunu hiç anlamıyordu. duaları sonuna kadar mırıldanıp bitirdikten sonra Muki Uraz'a baktı ve onun görünümünün tüm değişmiş olduğunu gördü. Gövdesi dayandığı kayadan ayrılarak öne eğilmiş, elleri göğsünde kavuşmuş oturuyordu. Kanın hızlanan dolaşımıyla yanakları canlanmış ve gözleri ışıl ışıldı. "O hala dua ediyor," diye düşündü Seyis. "Ne dua hem de." Gerçekten de Uraz Tanrı'dan yardım dilediği hiçbir duaya kendisini bu denli yoğun, bu denli tüm benliğiyle vermemişti. Hiçbir buz kaşı için, kral buz kaşısı için bile. Şimdi giriştiği oyun bütün bunlardan çok daha ileriye giden nitelikteydi. Geçmişteki bütün sınavlardan daha büyük bir anlam taşıyordu onun için. Ve gün tüm parlaklığı ile ortaya çıktığında Uraz hala her şeyi bilene ve her şeye kadir olana yakarışını sürdürüyordu. Gecenin sesi. İşte bu başlayan günün süresincedir ki iki yolcu yabanıl dağların kendilerine yabancı olanlar için ne denli amansız olabileceğini öğrendiler. İnsanı gafil avlayan kaya yuvarlanmaları, bir insan vücudu inceliğinde daracık patikalar ve keçi yolları, bir geçitin dönemecinde birdenbire beliren uçurumlar, ne bir tek girintisiz çıkıntısız düz güvenli bir çizgi, ne bakışların serbestçe dolaşabileceği bir görüş alanı. Hep ya bir kaya duvarı ya da karanlık bir uçurum. En küçük bir aksaklık, ayağın azıcık kayması, dizin bükülmesi, gövdenin hafifçe kaykılması ve ölüm hemen orada bekliyor. Issız, baş döndürücü, dibi görünmez, ağzını açmış çağırıyor insanı. Daha ilk andan korku Muki'nin içine geldi, saplandı ve bir daha da gitmedi. Tüm sorumluluk ondaydı. Bu kaya yığınlarında tepeler, geçitler, yarıklar karma karışıklığı içinde izleyecekleri yolu görmek, bulmak, yaratmak, cehennem azabı çektiren iniş ve tırmanışları düşünüp taşınıp kararlaştırmak. Bir geçidin çıkmaz sonuyla karşılaşınca geri dönüp bir başka çıkar yol aramak. Derin yarların kenarı boyunca sallanıp sendeleyerek ilerlemek. Bir bozkır çobanının kaslarının, sinirlerinin, gözlerinin ve içgüdüsünün alışık olmadığı bu korkunç manevraları, cambazlıkları yaparken bir yandan da o da otlu düzlüklere alışkın bir ata durumu anlatmak, kılavuzluk etmek, onu bazen geri tutmak, bazen desteklemek gerekiyordu. Önceleri aşılması veya atlatılması olanaksız gibi görünen bir engel veya tuzakla karşılaştıkları zaman Muki Uraz'ın yüz çizgilerinde bir öğüt, bir yardım aramıştı. Ama hiçbir zaman bir karşılık görmemişti. Uraz bütün gücünü yorgunluğa, nöbete, ağrılara, acılara, aman vermeyen iniş ve çıkışlara karşı kendini eğerde tutabilmek için kullanıyordu. Dünyada başka hiçbir şey yoktu onun için. Yüzü kapanıktı, gözleri erişilmez. Muki sonunda bu donmuş maske gibi yüze başvurmaktan vazgeçti. Sonsuz tehlikeler içinde yapayalnız olma duygusu korkusunu iki kat arttırdı. Korkudan da kin doğdu. "Bu çılgınlığı sen istedin," diyordu içinden Uraz'a. "Şimdi ise beni ve bu harika hayvanı içine soktuğun tehlikeleri hiç umursamıyorsun. Lanet olsun sana." Saatler geçti, güneş döndü. Kayalar, sırtlar, sivri doruklar ve zor altında kalan kıskaç ağızları gibi burkulmuş, kıvrım kıvrım cefalı boğazlar kargaşasında hiçbir şey değişmedi. Sonra dağların böğrüne musallat olmuş cinlerin fısıldaştığı o upuzun, o kapkara daracık geçide geldiler. Sonra öyle dimdik, aşılması öylesine zor bir bayır çıktı ki önlerine, cahilin yükünü hafifletmek için bayırın gereklerine göre kapkacağı, giysileri, örtü ve yorganları rastgele attılar uçurumdan aşağı. Sonra karanlık basarken ulaştıkları ve en sonunda ta aşağılarda bir vadi görebildikleri yar kenarı öylesine dardı ki, inişin helezonlarını dolanırken Muki testere ağzı gibi diş diş, kenarını adımlarının dikkatle izlediği uçurumun çekişine kendini kaptırmamak için sık sık gözlerini kapamak zorunda kaldı. Hayatlarına oynadıkları sürece ne Uraz, ne Muki, ne de cahil su ihtiyacı duymadılar. Ama selamete çıkınca susuzluk her üçünü de kas katı kavurdu. İçlerinde su bulma duyusu ve içgüdüsü en güçlü olan aygırdı. Uraz ile Muki bunu biliyorlardı. Cahil uzun boynunu uzatıp başını ağır ağır, çok ağır çevirerek havada bir yarım daire çizdi. Burun deliklerini ve sarımsı bir köpüğün kuruyup kabuk bağladığı dudaklarını oynatıyor, akşam meltemini kokluyor, tadıyordu. Uraz ile Muki bir tür alçak gönüllülük içinde aygırın kararını beklediler. Sonunda aygır kişnedi, yürümeye koyuldu. Adımlarını sıklaştırdı, derken hafif tırısa kalktı. Muki yetişebilmek için ardından koşmak zorunda kaldı. Atın her sarsıntısı Uraz'ın bitkin bedeninde yankılanıyordu. Attığı her adımda Muki'den boğuk bir soluk kopuyordu. Boğazı öylesine kurumuş kavrulmuştu ki tükrüğünü yutamıyordu artık. Ama yolculardan ne biri ne öteki bu olanların farkındaydı. Rüzgarın çalılıklarda çıkardığı hışıltının üstünde ayrı bir hışıltı işitiyor gibiydiler. Rüzgarınkine çok benzeyen ama bambaşka harika bir hışıltı. Bu artık yaprakların ve dalların soluk alışı değildi sadece. Bu suyun o nemli dalgalanan dille anlatılmaz sesiydi. Sesi giderek bir türkü, bir gürleyiş, çatırdayış niteliğini aldı. Dünyanın en güzel sesi. Sonunda kayaların derin bir bükümünde şelale göründü. Kaynağı çok yukarılarda, dik yarın tabanıyla tepesi arasında ortalarda bir yerdeydi. Batmakta olan güneşin ışınları kaynağa vuruyor, dağların bağrından fışkıran suları altın ve kızıl renklerin bir cümbüşüne dönüştürüyordu. Sonra ışıklı sular tek kol halinde gölgeler bölgesine giriyor, kayaların inişi boyunca kocaman kara dalgalanışlarla akıp, yüzyıllar süresince aşındıra aşındıra oymuş olduğu derin havuzda toplanıyor, oradan da zıplayıp aşağılarda daha sığ bir havuza dökülüyor, böylece havuzdan havuza geçerek hızlı ama düzenli ve uslu akan bir ırmak halinde vadiye ulaşıyordu. Bu doğal havuzların sonuncusu hemen hemen yerle bir düzeydeydi. Buz gibi suyun ağzına dolması için Muki'nin başını eğmesi yetti. Aygır ondan önce davranmıştı. Sonu gelmez bir kuraklıktan sonra birden yağmur yiyen bir bitkinin mutluluğundan başka hiçbir düşünce, duygu kalmadı içinde. Öyle ki ensesine inen kamçının bile pek farkında olmadı. Kamçının ikinci inişi bir kulağını yırttı, hala ne olduğunu anlamadan doğruldu. Uraz tek ayak üzenginin üzerine basmış önünde duruyordu. Cahil su içmeyi sürdürürken, Uraz'ın kül rengi bir maskeyi andıran yüzü, çukura kaçmış yanan gözleri, tükrüğün kuruyup birbirine yapıştırdığı kanı çekilmiş dudakları, tepesinde şaklayan kamçıdan daha çok korkuttu seyisi. Kırmızımsı bir sis içinden el yordamıyla teke derisinden yapılma su matarasını kemerinden çözdü, havuza daldırdıktan sonra içi dolup şişmiş, parıldamış olarak ve üstünden sular süzülerek eğerin üstüne koydu. Uraz suyu çok yavaş içti, neredeyse yudum yudum. Böylece Muki'ye bir ders vermek istiyor gibiydi. Oysa gerçekte matarayı ağzına doğru eğmekte güçlük çekiyordu. Birden rüzgar arttı, kısa bir sağanaktı ama çalılardan, otlardan ve havuzdan hüzünlü ve gizemli bir mırıltı yükselmesine yetti. Geceyi getiren rüzgarın mırıltısı. Kartallar kocaman kanatlarını çırpa çırpa artık güneşin çekilmiş olduğu dağ doruğuna doğru yükseliyorlardı. Dağın böğründeki şelale kaynağı ise karanlık bir delikten başka bir şey değildi şimdi. Yuvalarına giden yırtıcı kuşları Muki bakışlarıyla izledi ve Uraz ile kendisinin güneş yeniden doğuncaya kadar uzun, çok uzun saatleri bu yüksek, çok yüksek vadide, karanlıkta ve dondurucu soğukta bir lokma yiyecek ve üstlerini örtecek tek bir şey olmadan geçirmek durumunda olduklarını düşündü. Aygırın yükünü hafifletmek gerektiğinde eşyaların tümü uçurumu boylamıştı. Şimdi kendileriyle gecenin soğuğu arasında onları koruyacak tek bir şey yoktu. ''Bu kez soğuktan donacak olursam ne yapacaksın?'' diye sordu Uraz. ''Hiç'' dedi Muki. ''Benden ölesiye nefret ettiğinden mi yoksa aygırı ele geçirmek için mi?'' ''Her ikisi de'' dedi Muki. Uraz tüm yorgunluğuna karşın bir anlık sevinç duydu. Muki'yi getirtmek istediği noktaya getirmişti. ''İyi, haydi gidelim'' dedi.